Ayrım 22.
Sobamızın harıl harıl yandığını, annemin yarınki yemeği hazırladığını görüyordum. Ulan adi herif, hem suçlu hem de güçlüsün. Sen onunla aynı şeyleri mi yaşadın? Senin her şeyin var. Hatta takım elbiselerini diken baban bile var. Bu düşünceler beni rahatsız etmeye başladı. Yemeğimi bitirmeden ağzımı sildim, ceketimi paltomu giydim. Annem nereye gidiyorsun diye bağırdı. Dikkat et, başıma bela istemiyorum. Retinasları kastediyordu. Kız kardeşimin yağ tüccarıyla birlikte geleceğini hatırlattı. Geç kalmamamı söyledi. Julia gelirse ne söylemesi gerektiğini sordu. Gitti de nereye gittiğimi bilmediğini söyle. Koşarak dışarı çıktım. Taksiye bindim, eski mahallemize vardım. Barbatasos'un kahvesine yakın Kalambokas'ın çöp şiş dükkanına girdim. Çöp şiş, ekmek, şarap alarak dosdoğru Retinas'ın bodrumuna gittim. Louise'in evine girdiğimde yaşlı Barba Retinas'ı yatağında yatarken meşhur koltukta da lacivert ve sarı kareli bir battaniyeye sarılmış Sofia'yı buldum. Üşüyordu. Dişleri zangırdıyordu. Sanki dişleriyle piyano konçertosu çalıyordu. Kapıyı Louise açtı. Ulan ne oldu? Siktir et. Yarı karanlığın içinde bir de ne göreyim? Evi sadece tek bir gaz lambası aydınlatıyordu. Su da elektrik de kesikti. Evin içi küf ve iyot kokuyordu. Evdeki her şey, duvardaki çerçeveler bile çarpıktı. Döşemenin üzeri yağ ve çöp kaplıydı. Sanki çamurlu toprak bir yolda yürüyordum. Her şey çürümüştü. Eşyalar, giysiler. Duvarlar yeşillenmiş, sıvalar şişmişti. Sıvaya dokunayım dedim, koskoca bir parça döküldü. Sofia bir an Philips'i açmaya çalıştı. Madem elektrik yok, ne yapıyorsun? Louise'in gitarının sapı da eğrilmişti. Artık gitarı da neredeyse işe yaramazdı. O anda yarı karanlığın içinde daha içeride başka yüzleri de seçmeye başladım. Sessizce ve kımıldamadan duruyorlardı. Yabancı yok kuzen. Antoniadis ve Liakopoulos oradaydı. Saklanıyorsun sandım, dedim Liakopoulos'a bir şey söylemiş olmak için. Ben mi, neden? Bundan sanki alındı. Her birine teker teker baktım. Ölü başında nöbet tutuyor gibiydiler. Oturdum, kimse konuşmuyordu. Ulan neyiniz var, öldünüz mü? Alt tarafı sizin değil, benim başım dertti. Retinas hiç keyfini bozmuyordu. Çöp şişleri ve şarabı bir yere bıraktım. Yemek yemek isteyen varsa burada çöp şiş var, dedim. Ama insan burada geceyi geçiremez, dedi Antoniadis. Louis çöp şişleri dağıtmaya başladı. Herkese ikişer tane. Ben yedim, istemiyorum, dedim. Louis çöp şişi verirken Liakopoulos, dikkat et, senin ihtiyar bu gece burada uyursa sabahı göremez, dedi. O anda Agisileos da geldi. Mum ve battaniye getirmişti. Arkasında Marta vardı. Beni görünce duraksadı. Sanki ne yapacağını bilemedi. Sanki beni görmek istemedi. Sanki hayalet görmüştü. Agisileos'tan mumları alıp yakmaya ve hepimize birer tane vermeye başladı. Bana Paskalya'daki ayin alaylarını hatırlattı. Sıra bana gelince Marta bana biraz alaycı bakıp, ''Bay Manolopoulos, tebrik ederim, nişanlanmışsın.'' Dudağımı ısırdım. ''Şimdi ne diye böyle bir şey söylemişti?'' Beni yaktı. Biliyorum, intikam almak için söyledi. Bense bütün bu nişan hikayesinin sessiz sedasız olmasını ne kadar çok istemiştim. Üstelik hangi nişandan söz ediyordu? Daha ortada nişan yoktu. Beni kızdırmak için mahsus söylemişti. Ama bana en çok dokunan ''Bay Manolopoulos'' demesi oldu. Louis'ten beklediğim gibi babasının üzerine ikinci bir battaniye örtmeye çalışırken bunu duyar duymaz bana doğru dönüp sordu. Şanslı kız kim? Julia, diye yine atıldı Marta. Kuzen, benden de mi sakladın? Bakıyorum anacığın sana hayırlı bir kısmet bulmuş. Salak, bakalım kızı nasıl becereceksin? Sen hiçbir zaman uzun boylu zayıf kızları sevmezdin. O anda kalkıp Louis'e cevap vermektense yerin dibine batmayı tercih ederdim. Sürekli hem Behlivanis'in dükkanında hem de sonra yürüdüğümüzde haberlerimden Louise'e bahsetmek istiyordum ama hep bundan kaçınıyor, hep unutuyordum. Ama bana en çok Marta'nın önünde rezil olmak dokundu. Louis, Julia'yı çok iyi tanıyordu ama onu hiçbir zaman çekemedi. Her şeyden önce kimse Julia'nın babasını çekemiyordu. Böylece babasına duyulan antipati Julia'yı da kapsıyordu. Gerçi belli bir süre hatırlıyorum Louis'den hoşlanır gibiydi. Hatta bir iki kere Julia'yı Louis ile görmüşlerdi. Yahu Louis, senin ihtiyarın üstünü ne diye örtüyorsun, ne diye mum yakıyorsunuz? Sana dedim, insan burada geceyi hiçbir şekilde geçiremez. Sen delirdin mi? Diye Liakopoulos bağırıyor, bir yandan da mutfağa şarap doldurmak için bardak getirmeye gidiyordum. Artık biraz ciddileşmelisin. Sorumlulukların var. Adam ölecek. Liakopoulos da sinirlenmeye başlamıştı. Artık böyle yürümez. Kusura bakma, şimdiye kadar nasıl geçiniyordun bilmiyorum ama işler burada çok sıkıştı. Artık eskisi gibi değil. Herkes öğüt veriyordu ama bir anda herkesin sesi soluğu kesildi. Soğuk ve nemi daha çekilmez hale getiren derin bir sessizlik çöktü. İnsan sanki nem ve soğuğun etrafta dolaştığını hissediyordu. Ürperdim. Sofya'nın dişleri konçertoya devam ediyordu. Louis suskun gidip yine babasının ayak ucuna oturup bize baktı, hepimize. Onu böyle karşımda şilteyi iki eliyle tutmuş, başını aşağı yukarı sallarken görünce kendimi çok kötü hissettim. O anda onu 60 yaşında, biraz da belki etrafın karanlık olmasından bilmiyorum, beyaz saçlı ya da kel, kötü giyimli, amaçsızca saçma limanlarda, meydanlarda, kentlerde, köylerde gezen, bazen otlanarak, bazen dilenerek, pasaklı ve tıraş olmamış biri gibi düşündüm. Sonra onu başka bir şekilde düşündüm. Boyalı saçları, zampara, 50 yaşın üzerindeki dul, ihtiyar ve turist kadınlarla birlikte olan Omonia Meydanı, Sindagma, Klafmonos caddeleri arasında gururlu, bitkin ve hüzünlü biri gibi düşündüm. Belki sen orada uzaklardayken neler olup bittiğini haber almadın. Şimdi burada koşullar değişti. İşler hem daha zor hem daha kolay bir hale geldi. Belli olmaz. Sanki aramızda anlaşmıştık. Yine Louis'in ayakları yere bassın diye söylenen bir kehanet ve öğüt yağmuru başladı. Bakkala gitmeyi dene, artık deftere yazmak veresiye kalmadı. Barbatasus'un kahvesi de oraya apartman yapılsın diye yıkılıyor. Cebinde paran yoksa öldün. Tanrı aşkına 3 yıldır ne yaptın, nerelerde geziyordun? Burada bir sürü fırsat vardı. Herkes ne yaptın sorusu üzerine istemeden Sofya'ya baktı. Sanki içlerinden bütün kazancın bu mu diyorlardı. Retsinas şaka maka bitti, ayakların yere bassın, yoksa sonunu pek iyi görmüyorum. Julia ile evlenecek diye de Manolopoulos ile dalga geçme, iyi yapıyor. Hem güzelce bir kız hem... Yani yarın sabah elinde drahuması, yazlık evi, nakit parası ile uyanması fena mı? Bir ömür boyu 50 yaşında ikinci bir palto alabilmek için köle gibi çalışmak iş mi? Desen ki Manolopoulos birini seviyordu ama onu sattı, tamam. Ama madem elinde kendisi gibi bir çeke sahip, neden çeki tam olarak paraya çevirmesin? Marta, Liakopoulos'un nutku devam ettiği süre içerisinde bana doğru dönmüş, beni bıçak gibi kesen bakışlar fırlatıyordu. Sanki salak, beni istemedin, hem rahata kavuşmak hem de drahoma istiyordun, diyordu. Antoniadis ayağa kalktı ve evin içinde gidip gelmeye başladı. En iyisi ben bir şey söylemeyeyim. Biz burada hayvanlardan bile kötü olduk, canavarlaştık. Birazdan yine Liakopoulos ile kapışacaktı. Sivri zeka, Stalinist saçmalıkları kes. Zaten boka batmışsın, ne diye konuşuyorsun? Neden konuşmayayım? Sen kara borsacının kızıyla evlenmesini onaylıyor musun? Manolopoulos'a layık mı görüyorsun? Parası için mi ulan? Bütün düşleri bu kadar mıydı? Her şeyden önce kızıyla evleniyor, babasıyla değil. Babasının ne olduğundan bize ne? Sonra artık onları duymuyordum. Şaşkınlık içinde Louise'e bakıyordum. Louis kendi dertlerini unutmuş, bizi zevkle seyrediyordu. Hatta gülümsüyordu. Gülümsediğini açıkça gördüm. Kavga devam ediyordu. Söz sırası yine Antoniadis'teydi. Eline birkaç kuruş geçtikten sonra hem idealler, hem dostlar, hem de dostluklar uçar gider. Artık onu hiçbir şey durduramazdı. Tam cepheden saldırı. Laf aramızda, Liakopoulos çok ballıydı. Annesi manavı Panayotaros'a sattığı zaman aldığı birkaç kuruşun kaderini nasıl değiştireceğini asla bilemezdi. Gerçekten de o birkaç kuruş parayla o zamanlar kurnaz bir amcasının ısrarıyla ortaklaşa Politia'da bir arsa almıştı. Böylece tam anlayamadan hepimiz Liakopoulos'un günden güne büyük müteahhit sınıfına atladığını görmeye başladık. Kodamanlardan biri olmuştu. Hatırlıyorum, arsayı kat karşılığı verip ilk 4 dairesini almıştı. Kısa bir süre sonra 2 daireyi sattı ve daha apartman inşaatı bile tam bitmeden Neo Pişiko'da başka bir arsa aldı. O arsayı da kat karşılığı verdi ve yeni dairelere kavuştu. Antoniadis daha sert girişti. Anladın mı Bay Retsinas? Artık beyefendi müteahhit oldu. Kalkıp gel benim evlerimden bir tanesinde yaşa diyeceğine geceyi burada geçiremezsin diyor. Senin evin olsa verir miydin? Benim mi? Evim olsa? Evet, senin. Evin olsa verir miydin? Bu noktadan sonra doğal olarak Liakopoulos'un ağzından çıkanları anlayamıyorduk. Ağzından çıkanlar köpüklü ve anlaşılmazdı. Dostluğun başka, bir şey hayatını nasıl sürdürmeye karar vereceğinin ise başka bir şey olduğunu kanıtlamaya çalıştı. Tamam, Louise'i misafir etmeye de itirazı yoktu. Ama nerede, nasıl etsindi? Her şeyden önce şu anda boş ev yokmuş. Üstelik her neyse bir insanın hayatını düzene sokmasının kötü bir şey olduğunu düşünmüyormuş. Hayatını düzene sokmak başka, hayatını tamamen düzenlemek başka. Tıpkı Panayotaros'un o zamanlar senin manavı 5 kuruşa yediği gibi sen de şimdi milletin arsalarını yiyip köşeyi döndün. Ben Milan, evet sen lan. Agesilaos'un arsasını 2 boktan daire karşılığında aldın mı almadın mı? Bunu ilk kez duyuyordum. Agesilaos konunun büyümemesine çalıştı. Başka nedenlerle Liakopoulos'tan korkmaya başlamıştı. Arsa Pire'de, geri kalmış bir bölgede. Ne yapayım? Ucuza satar, ucuza da alırsın. Bir şey söylemiyordum. Marta'ya bakıyordum. Bütün bu kavga boyunca Marta ayakta durmuş, sırtını bize dönmüş, bodrum penceresinden dışarıya, geceye bakıyordu. Her zaman güzel ve narindi. Agesilaos'a baktım. Bırak, inceldiği yerden kopacak diye düşündüm. Marta'nın onunla ilişkisi fazla sürmez. Hepimiz bunun farkındaydık. Agesilaos su işlerinde küçük bir memur, cahil, kendini geliştirmemiş. O zamanlar genel kanı buydu. Ve tamam altın gibi bir kalbi olan bir adamdı. Ama Marta ile nasıl başa çıksın? Marta mimarlığı bitirmiş. Tabii Agesilaos'un üniversite masraflarını karşıladığını da unutmayalım. Uzun zamandan beri Liakopoulos'un açtığı büroda onun sağ kolu olmuştu. 6 ay önce Liakopoulos onu işe almıştı. Üstelik Agesilaos ancak 2000 drahmi maaş alırken Marta ilk maaş olarak 3000 alıyordu. Eşitsiz ve boşuna bir mücadeleydi bu. Maddi değil daha çok manevi farklar vardı aralarında. Ayrılmaları için bir bahane gerekliydi. Bulundu da. Agesilaos'un meşhur uykusuzluğu. Ama Agesilaos'un uykusuzluğundan ileride söz edeceğim. Ama anlaşılmaz olan Andoniadis'in Liakopoulos'a karşı duyduğu ani nefretti. Herhalde bizim bilmediğimiz şüpheli bir işi bildiğinden onu tehdit etmişti. Yoksa arsasını kat karşılığı aldığı Agesilaos'u kazıkladığı için mi? Retsinas, burada işler çığırından çıktı. Önlemini al dedi Andoniadis. Liakopoulos ayağa kalkıp Andoniadis'i yakasından tuttu. Kavgaya hazırdı. Neden beni kızdırıyorsun? Sana borcum mu var? Seni gammazladım mı? Bir zamanlar kiliseni almak istedim diye mi? Kusura bakmayın beyefendi. Suçluydum. Yeterli mi? Deyip Andoniadis'i bıraktı. Aa, şaşırdım. Bencil Liakopoulos özür diliyor. Bu işte bir bit yeniği var. Andoniadis laf atmaya devam etti. Durmuyordu. Liakopoulos, konuşamıyorum. Ağzımı açamıyorum. Yoksa o özürü nereye soktuğumu söylerdim. Yok lan konuş. Erkeksen konuş. Louis gitarını eline alıp akort etmeye başladı. Birden babası yatağından hafifçe doğruldu. Manolis, Berama'ya İlyas amcanın evine gidelim. Bana hastanede çıktığında Petros hemen bana gel demişti. Louis cevap vermedi. Gitarını akort ediyordu. Liakopoulos, Barba Petros'a yardım etme fırsatını buldu. Minibüsümü hemen alırım, sizi istediğiniz yere götürürüm. Elimde boş evse gerçekten yok. İsterseniz benim evime gelin. Bu akşam bu kadar nem içinde uyumanız mümkün değil. Bizim evde 3 oda var. Bir tanesi boş. Bayan da bilemiyorum. Üçünüz de sığabilirseniz. Sofya'ya baktı. Manolis beni boş ver. Siz istediğiniz yere gidin. Ben burada 2 battaniyeye sarılıp uyurum. Sabahleyin de gidecek yerim var zaten. Ya çocuklar neden dert ediyorsunuz? Dünyanın sonu değil. Topu topu bir gece geçireceğiz. Liakopoulos evdeki soğuğa rağmen terlemeye başladı. Anladın mı? Sayın Andoniadis bir de kendimizi suçlu hissetmemize yol açıyor. Tamam, biraz para kazandım. Ne yani bundan utanmam mı gerek? Bu ne kadar salakça bir anlayış. Acaba beyefendi pejmürde ve dilencileri mi tercih ediyor? Dediğim gibi ağzımı aşamıyorum nokta. Konuşmayacağım. Garip bir şekilde şimdi kendisi rahatsız olmaya başladığı için Agesilaos konuyu değiştirmek için Lazaris konusunu açtı. Bugün bile aşağılık herif Lazaris, Louise'i, karısını ve çocuğunu hiçbir neden olmadan terk etmekle suçluyormuş. Marta Agesilaos'un sözünü kesti. Kapa çeneni Agesilaos, bütün bunları niye söylüyorsun, bunları kim duymak istiyor, sana ne oldu böyle? Agesilaos bir daha ağzını açmadı. Louise gitarını tıngırdatmaya başladı. Yavaş yavaş evindeki havayı yansıtan melankolik bir ezgi duyulmaya başlandı. Öyle bir dalıp gittim ki Yulia ile olan hikayemi düşünmeye başladım. Artık ne Louise'in çaldığı ezgiyi ne de ötekilerin konuşmalarını duyuyordum. Kafama Louise'in söyledikleri takılmıştı. Bakalım kızı nasıl becereceksin? Sen hiçbir zaman uzun boylu zayıf kızları sevmezdin. Tabii Yulia da hem uzun boylu hem de zayıftı. Ama bu tuzağı Yulia ile birlikte olmamı, Louise'in dediği gibi annem kurduysa, annemin çok karanlık bir insan olması gerekir. Tabii aynı tuzağı Yulia'ya kurmuş olması da çok olası. Yani annem tam anlamıyla bir kadın simsarı. Birer birer ayrıntıları, olayları hatırlamaya başladım. Annemle havadan sudan sohbet ederken her seferinde bir laf atıyordu. Duydun mu? Yulia eğitim bilimini bitirdi. Hangi Yulia anacığım? Bana neler anlatıyorsun? Nikolyadis'in kızı yahu. Çöp çatanlık böyle başladı. Farkına bile varmadım. Her 2-3 günde bir yeni bir haber de geliyordu. Teyzesi Evstatya, Patisyon Caddesi'ndeki 3 katlı koskoca apartmanı onun adına yazacakmış. Babası ona çocuk yuvası kuracakmış. Ne babası? Adam üvey babası. Ama babasından iyi çıktı. Ne yaptı etti, kafama Yulia fikrini soktu. O zamanlar kadınsız da kalmıştım. Öyle bir dönemde önüme hangi kadın çıksa aynı şey olacaktı. Kadına asılacaktım. Bir an Marta'ya yaklaşmak aklımdan geçti ama Agesilaos'tan utanıyordum. Agesilaos onunla evlenmeye hazırlanıyor. Şimdi ben kalkıp olmaz. Suçluluk duymaya, korkmaya, arkadaşlar önünde rezil olma korkusunu taşımaya başladım. Bu mümkün değildi. Duygularımı bastırdım. Harula'yı da aklımdan geçirdim. Güya barını görmek için gittiğimde neredeyse ağzıma sıçmıştı. Harula'nın ne kadar rahat, ne kadar şık olduğunu görmeliydin. Feleğim şaştı. Acelesi olduğundan beni evine davet etti. Üzerinde telefon numarası, adresi olan kartvizitini de verdi. Ama çok resmi bir havayla, biraz da kötülükle verdi. Uzak ve umursamaz görünüyordu. Bu durumu kendime yediremiyordum. ''Nasılsınız Bay Manolopoulos? Okul nasıl gidiyor?'' Ben biraz da sorumsuzca, sorumluluk olmadan kendime bir kadın bulayım dedim. Oysa o pat diye işi bitirmişti. Giderken ağzındaki baklayı çıkardı. Barın sahibiyle evlenmiş. Oğlumuz için merak etmemeliymişim. Çünkü krallar gibi yaşıyormuş. Şaşırdım. Ne diyebilirdim? Kaçacak delik aradım. İlk kez oğlumuzdan söz ediyordu. Louise'in söyledikleri aklıma geldi. Konstantis, hayatını çok kolay çöpe atıyorsun. Yüzüme tükürse daha iyiydi. Bir ömür boyu arkamı kollayıp şekiller, parmaklıklar ve duvarlar arasına hapsolmuştum. O zaman son sürat geri adım, doğru Marta'ya diye düşündüm. Dediğim gibi o dönemde kadın sorunu çok canımı sıkıyordu. Özellikle Marta bende sabit fikir haline gelmişti. Her gün evimizin önünden Liakopoulos'un iş yerine gitmek için geçerken çok farklı giyindiğinden mahallemizdeki bir kızdan çok oradan geçmekte olan bir mankene benziyordu. Böylece tahmin edebileceğin gibi sabit fikir kabusa dönüştü. Her neyse bilgin olsun diye söylüyorum, Marta'ya karşı son hamlemden önce Drakopoulos'un düğününde kendisiyle şok bir karşılaşmam oldu. Takımda ilk zengin olan kişi Drakopoulos'tu, salça fabrikatörü. Sınıf arkadaşıydık ama tam zamanında başka başka mahallelere, başka okullara taşındı. Andoniadis'in güzel kız kardeşi Tatiana ile evlenecekti. Evlilik töreninden sonra verilen partide Marta'yı konuklar arasında ışıl ışıl parlarken görünce gerçekten yıkıldım. Çok şıktı, bebek gibiydi. Marta her zaman olduğu gibi bana çok kışkırtıcı, çok küstahça bakıyordu. Blues müziği eşliğinde dans etmeye başladığımızda, dans etmemizi o istemişti. Hatırlıyorum, bana çok çektirmişti. Üzerime yılan gibi yapışmış, daha doğrusu çöreklenmişti. Beni sıkıyordu. Ben ereksiyonumu gizlemeye çabaladıkça o bana sarılıyordu. Sanki ne kadar dayanabileceğimi sınıyordu. Ben Agesilaos'un bir şeyler anlamasından korkarken Marta sanki salonda incin top oynuyormuş gibi üzerime sülük gibi yapışıyordu. Sonunda boşaldığımda her şeye rağmen bunu beklemiyordum. Bana büyük anlayış gösterdi. Tabii her şeyi anladı. Birkaç saniye kımıldamadan durduk. Sonra usulca ve dans etmeye devam ederek beni tuvaletlerin bulunduğu koridora götürdü. Tek kelime bile söylemedik. Ben mutfak kapısından gizlice çıktım. Pantolonumdaki leke hiçbir şekilde çıkmadığından lekeyi görecekler diye korkuyordum. Marta'ya iyi geceler bile dememiştim. Sanırım eteği de lekelenmişti. Aradan günler geçmiş, ne yapacağımı bilemiyordum. Sonunda Harula'dan rezilce kovulduğumda, basıp gittim dememek için rezilce kovuldum diyorum. Doğru Marta'ya dön dedim kendi kendime. Terbiyeyi de çekinceleri de bir kenara atıp Marta'yı bulmaya gittim. Agesilaos'un olmaması da bana yardımcı oldu. Agesilaos birkaç günlüğüne köyüne annesini görmeye gitmişti. Bu da vicdanımı biraz rahatlatıyordu. Marta'ya duygularımı söyleyeceğim. Ondan sonra ne olursa olsun. Artık onun da beni isteğinden kuşku duymuyordum. Biliyordum. Banyo yaptım, tıraş oldum, koku sürdüm, yeni takım elbisemi, gömleğimi giydim. Lacivert bir kravat takıp evden çıktım. Annem korktu. Bu karanlık insan mutlaka bu hazırlığın amacını anlamıştı. Artık bugün neden paniklediğini anlayabiliyorum. Julia ile evlilik planının suya düşme tehlikesi vardı. Anestis amcanın geleceği için beni geri çağırdığını duydum. O bağırdıkça ben Agisileos'un evine gitmek için acele ediyordum. İyi ki kapıyı çalmadım. Yine kanter içindeydim ve oraya gelen ikinci kişiydim. Hayır, ikinci değil, üçüncü. Hayır, dördüncü. Birinci gelen Argiris'ti. Onu hatırlıyor musun? İkinci gelen Agisileos. Şimdi de üçüncü gelen Lyakopoulos'tu. Tam kapıyı çalacakken salon penceresinden Lyakopoulos'un Marta'nın saçlarını okşadığını gördüm. Marta bez bir koltuğa oturmuş, Lyakopoulos da onu okşayıp konuşuyordu. Zavallı Agisileos içine kurt düşmeye başladığı zaman neden evlenmiyoruz diye sorup duruyormuş Marta'ya. O zamanlar Marta'nın niçin sürekli kabul etmeyip evlenmeyi reddettiğini nereden bilsin? Artık şimdi neden Andoniadis'in Lyakopoulos'tan nefret ettiği de anlaşılıyor. Agisileos'un çukurunu kimin kazdığını biliyordu. O zamandan beri kendisine destek veren insana çok adice davrandığı için Marta'ya karşı duyduğu nefreti de şimdi anlıyorum. Pencereden Lyakopoulos saçlarını okşarken Marta'nın gözlerini görünce hayallerim suya düştü. Tabii beni görmüştü. Kendimi en azından salak gibi hissettim. Marta hiç umursamadı, bakışlarını bile çevirmedi. Neredeyse onları gördüm diye sevindi. Lyakopoulos'un düğününde Marta ile benim aramda geçenler gerçekten de son fırsattı. Lyakopoulos'u da Agisileos'u da boş verip onu oradan alıp gideceğime yine kararsız ve gülünç kala kaldım. Böylece çabucak annemin kurduğu tuzağa düşmüş oldum. Her şeyi mükemmel ayarlamıştı. Benim de salak gibi ruhum bile duymamıştı. Hatta o kader anının nerede gerçekleşeceğini bile biliyordu. Julia'nın üvey babası Nikoliadis'in yazlığında olmasına karar verdi ve gerçekten de orada oldu. Saronita'da. Zaten geri adım atamayacak durumdaydım. Zaten Pire'nin tanınmış siyasi simalarından, kadın doktoru, yaptığı kürtajlardan köşeyi dönen Nikoliadis elimi kolumu bağlamıştı. Tanıdıkları sayesinde sadece Adalet Bakanlığı sınavında kazanmamı sağlamakla kalmayacak, nereye tayin edileceğimi bile belirleyebilecekti. Şimdi sana bu hikayeyi anlatırken yazdıklarına yaptığımız, kaderimi değiştiren o geziye sadece babamın gelmediğini hatırlıyorum. Nikoliades'i hiç çekemiyordu. Nikoliades bize geldiğinde babam kediden kaçan fare gibi saklanırdı. Nikoliades'e alerjisi vardı. Gerçekten de babamın yüzünde kabarcıklar oluşuyor, yüzü şişiyordu. Durumu tıbbi vakaydı. İşin garip tarafı, bizim ihtiyar her ne kadar Nikoliades'ten hoşlanmasa da Nikoliades onu özlüyordu. Barba Manolopoulos burada değil mi? Kimseye bir şey sormadan bütün evi gezip gerçekten de orada olup olmadığına bakıyordu. Hatta birçok kez bizim ihtiyarı saklandığı delikten çıkarırdı. Bazen balkondan, bazen mutfaktan. Her neyse, kaderimi değiştiren o gezide Julia, babanın emriyle muhteşem kırmızı şarabını getirmeye indiğimiz Bodrum'da bana ruhunu ve vücudunu teslim etti. Nikoliadis'e göre her şey muhteşemdi. Muhteşem bir kırmızı şarabımız var, muhteşem bir yazlığımız var, muhteşem bir arabamız var.